Bugünkü vaazımızın adı, iyi işler yasak mı acaba? Biz protestanlar, daha doğrusu İncil'i kiliseler 500 yıldan beri iyi haberin hakikatini ortaya koyuyoruz. Nedir bu? İnsan kendi kendini kurtaramaz. İyi haberin özü bu. Ancak Rabbin merhametini imanla kabul etti mi İsa da o zaman kurtulur. Ama 500 sene önceki 16. yüzyıldaki reformcular neden bu kadar ağırlık verdiler imana, iman? Hep iman üzerinde konuştular. Neden hep dediler insan iyi işlerle kurtulmaz? Niye bunu tam merkeze koydular? Çünkü o zamanlarda Katolik kilisesi bütün dünyayı yönetiyordu. Kendi öğretişlerle insanları mahpus ederdi. Gerçekten cehenneme yollardılar bu öğretişlerle. Ve bu Katolik kilisesinin öğretişi nedir? Nedir derken evet bugüne kadar değişmedi. Aynı kafada devam ediyorlar. Onlara göre insan en başta elbette Mesih'in işi ve Rabbin merhametiyle kurtulur. Evet ona da aynısını diyorlar. Ama o ne zaman oluyor? Dil iman ettiğin zaman bebek olarak yani doğumdan 2-3 gün sonra vaftiz olduğun zaman o zaman Rabbin merhameti seni kurtarıyor. Onda da konuşuyor Allah'ın merhameti ama böyle anlıyorlar. Vaftiz olunca bebek olarak. Ama ondan sonra Hristiyan ne yapsın? İmanlı ne yapsın? İnsan günahlarını iyi işlerle denkleştirmeli. Günahlar bir kenarda ve bunu denkleştirmek için iyi işler yapacağımışsın. Ondan öğretişi bugüne kadar hiç değişmedi. Ancak öyle sanki kurtulmuşluğunu ayakta tutarsın. Aşağı yukarı Müslümanların böyle terazi kantar düşüncesi gibi. Aynı. Sen iyi işlerle kurtulacaksın. Ama Mesih de Meryem Ana'da kutsal svetiler, azizler de bir de kilise de kendi iyi işleri hazinesinden sana katacaklar. Tamam mı? İsa'nın yaptığı yetmiyor. Sen de bir şey ekleyeceksin. O da yetmiyor. Meryem Ana da bir şey katıyor. O da yetmiyor. Bütün kutsal azizler bir şey katıyor. Ve en sonunda kilise de sana kendi sevap hazinesinden bir şeyler katacaklar. Ancak böyle kurtulmuşluğunu hani ayakta tutarsın. Onların düşüncesine göre, öğretişine göre. Ve tabii ki paranı kiliseye verdiği zaman da sevap hesabına yazılırmış. Haftalık bağışlar, misa yani toplantı törenleri için ödediğin masraflar ne gibi? Diyelim senin teyzen öldü ve şimdi istemiyorsun onun ruhu çok fazla ateşte yansın. Onun yani ateşten çıkması için belli bir para veriyorsun kiliseye. Diyelim 50 euro ve ondan sonra papaz gidiyor. Özel bir tören yapıyor, bir dualar okuyor senin verdiğin paranın karşısında. Ve böylelikle senin teyzen birkaç sene indirmiş oluyor ateşi. Anlıyor musunuz? Ve en çok tabii ki kiliseye bağış yapıyorsun mirası olarak. Artık ölüm yatağında hani tam emin olmak için cennete gideceğinde bütün mirasını değil çocuklarına kiliseye veriyorsun. Yüzlerce sene böyle gitti. Ve reformasyon, Martin Luther olsun, Zwingli olsun, tamam mı, Calvin olsun. Bütün bunlar bu sahte kalıya bir son verdiler. Hayır dediler. Bütün bu hareketler iyi ve faydalı da olsa onlar seni kurtaramaz. Ancak iman. Ancak iman. Ve ondan sonra sanki öyle bir anlayış büyüdü protestantların arasında. Hani iman yeterli. İman kafada evet amin dedin mi, ağzından çıktı mı, o zaman sanki bu yeterli. Sanki iyi işler yapmak hani imana ters gidiyormuş. Sanki iyi işler yapmak hani sanki bu eski antlaşmada kalmış. Ve orada görüyoruz eskiden gerçekten öyle bir anlayış vardı. Mesela bakalım Eyüp kitabında 29. bölümde şöyle yazıyor. Beni duyan kutlardı beni. Beni gören överdi. Çünkü yardım isteyen yoksulu, desteği olmayan öksüzü ben kurtarırdım. Yani ben iyilik yapardım. Doğu kadınlara, fakirlere, öksüzlere. Ölmekte olanın hayır duasını alırdım. Doğu kadının yüreğini sevinçten coştururdum. Doğruluğu giysi gibi giyindim diyor. Ben böyle iyi işler yapmakla Allah'ın doğruluğunu bir palto gibi giyerdim diyor. Adalet kaftanım ve sarığımdı sanki. Hani adalet doğru işler yapmak bir kaftan gibi ve kafanda bir sarık gibi diyor. Körleri göz olurdum, topallara ayak idim. Yoksullara babalık ederdim, garibin davasını üstlenirdim. Eyüp kendini öyle övüyor. Ve biz bugün onlara bakıyoruz, böyle ayetlere bakıyoruz. Ve diyoruz, Eyüp sen böyle kurtulamazsın. Sen iyilik yapmakla kurtulamazsın. Bu konuyu bir tarafta koyalım. Ama sanki biz bu eski antlaşmadaki kişiler veya diyelim iyi işler yapmak sanki bize yabancı geliyor. Sanki bir protestan iyi işler yapmaz. Biz kiliseye gidiyoruz, büyük bir imanla ilahi söylüyoruz, coşuyoruz. Budur bizi kurtaran. Yüzlerce sene boyunca iman iman iman diye bağırıp birçok imanlı İncil'in sözlerini unuttular. Dengeyi kaybettiler. Köprünün öbür kenarından sanki uçuruma düştüler. İman iman diye bağırınca imanımız kısır bir iman oldu. Kısır, bebekleri yok. Herkesi bereket getiren bir meyve ağacının yerine sanki meyvasız kupkuru bir çalı oldu iman. Öyle bir imana sahibiz. İman ile iyi işleyen arasındaki bağlantıyı doğru anlayalım. Tabii ki biz hani kendi sevaplarımızdan, iyiliklerimizden kendi kendimizi kurtaramayız. Ama o zaman bağlantı nedir? Efesler 2, 8, 10'a kadar çok sentral o ayetlerdir bu konuda. Dinleyin güzel. Çünkü merhametten ve iman ile kurtuldunuz. Tam bir protestan ayeti. O da sizin yaptığınız bir şey değildir. Allah'ın bir bahşişidir. Amin. Bu da sevindik. İyi işlerden içinde kurtulmadınız. Ah, tam bize göre bir ayet. Öyle ki hiç kimse övünmesin. Evet öyle bir tehlike var. Kim sevaplarla uğraşırsa onların yüreklerinde hep gurur var. Yaptım, ettim. Nasıl bugün Almanya'da para toplayıp, Fransa'da para toplayıp Bulgaristan'a yolluyorlar. Bir bagaj dolusu hani çanta yemekler alıyor ve mahallede dağıtırırken her şeyi filme kayıt ediyorlar. Ve Facebook'ta yayıyorlar. Ne oluyor? Gurur. Evet biz öyle kimse diye, övülmesin diye iyi işlerle kurtulmadık. Bunu anladık. Ama şimdi ayet 8 ve 9 ne kadar protestan ayet ise ayet 10 sanki bir katolik ayet. Çünkü diyor, devam ediyor. O da kesmeyelim ayeti. Çünkü diyor, biz kendimiz Allah'ın işiyiz. İyi işler için Mesih İsa'da yaratıldık. Ne? İyi işler yapalım diye Mesih'te yaratıldık. Yaratıldık. Nasıl? Sen yok muydun? Evet, sen Allah'ın önünde yoktun. Sen Allah'ın önünde ölüydün. Ama Mesih seni yarattı, sana yeni yaşam verdi. Bir amaçla, iyi işler için. Allah o iyi işleri önceden hazırladı. Hep onlarla uğraşalım diye. Anlıyor musunuz? Lokomotif var ve vagonlar var. Lokomotif vagonları çekiyor. Lokomotif iyi işler değil, evet. Ama arkada vagonlar olmalı, değil mi? Bir lokomotif kendi kendine giderse anlamsız bir şey. Ve o vagonlardır, iyi işlerdir. İman bizi çekiyor. Ama arkada iyi işler olmalı. O amaçla kurtulduk diyor. O amaç için kurtulduk. Ve diyor ki hep onlarla uğraşalım diye. O amaçla seni Rab kurtardı. Değil cennete gidesin. O da olacak. Ama şimdi Rab seni kurtardı. İyi işler yapasın. Evet, hep onlarla uğraşalım diye. Ve o da hep onlarla uğraşalım diye aslında bir söz kullanıyor. Aslında o da yazıyor, onlar da yürüyelim, onlar da yürüyelim. İyi işler içinde yürüyelim. Bu pek anlaşılmıyor değil mi? Ne demek iyi işlerde yürümek? Demek hep uğraşmak, yürümek. Yürümek. Ve diyorsa hadi bir adım, mutfakta iki adım attığın zaman demiyorsun yürüdüm. Yürüdün demek binlerce adım değil mi? Buradan garaya kadar gidersen kaç tane adım atacaksın? 10 bin tane mi? 15 bin tane mi? O zaman yürümek diyoruz değil mi? 10 bin tane, 15 bin tane. İşte her yaptığın iyilik bir adım sayılıyor. Senin hayatında garaya kadar gidecek kadar Hani iyiliklerin var mı? Sen diyebilir misin 10 bin, 15 bin tane iyilik yaptım hayatımda? Yürümek. İyi işlerde yürümek bu sözü kullanıyor. Onun için diyor, kurtuldum. O amaçla Mesih öldü ki sen bu işleri yapasın. İyi iş dediğimiz aslında nedir? Şimdi bakalım biraz daha detaylı. Aslında iyi iş dediğimiz nedir? İyi iş toplantıya gitmek değil. İyi iş ilahi söylemek, dua etmek, oruç tutmak değil. Bunlar iyi işler değil. Hayır. Bunu herkes yapıyor. İyi iş aslında nedir? İyi iş demek bencillikten vazgeçiyorsun ve bir kişiye sevgi gösteriyorsun. Bir daha söylüyorum. İyi iş demek bencillikten vazgeçiyorsun, kendini düşünmüyorsun ve bir kişiye sevgi gösteriyorsun. Bu demek iyi işler. Anladınız mı? Yani sevginin tersi nefret değildir. Bunu söyleyeyim kafamızdan. Hayır. Sevginin tersi bencilliktir. Anlıyor musunuz? Ve eğer dersek yani iyi işlerimiz olsun, bu bencillikten vazgeçmemiz lazım. Dünyanın centri, dünyanın kosmosun evrenin merkezi benim. Her bir insan öyle düşünüyor. Her bir insan kendini İsa Mesih'ten karşılaşmadan önce öyle görüyor. Bütün dünya benim etrafımda dönüyor. Ben tam merkezde, ortadayım. Benim canım, benim duygularım, benim keyfim, benim şerefim, benim evim, benim param, benim zamanım. Değil mi? Böyle düşünüyoruz. Ve maalesef birçok kiliseye giden, kendini imanlı sayan kişiler de daha da o kafada. Ama ben derken sevgi diye bir şey olmaz. Herkes bana saygı göstersin. Herkes bana hizmet etsin. Herkes beni övsün. Öyle değil mi? Ve bunun imanlıca versiyonu da var. Değil mi? Eski bir Bulgaristan ilahisi vardı. Ben dua yaptım sana. Ben İncil'imi okudum. Ben ilahi söyledim sana. Sen işitin beni. Değil mi? Ne oluyor? İşte imanlı hayat bu. Dua, okumak, ilahiler. Bunları yaptın mı? Allah mecburdur senin dualarına cevap vermeye. Kafa bu. Görüyor musunuz? Daha kilisenin içinde kadar bencillik var. İyi işler yok. Hani dersin o eski, 30 senelik önceki ilahi. Ama bugünlerde onun modern elektronik versiyonu da var. Ben bütün gün YouTube'da vaazlar dinliyorum. Ben her gün ayet yoluyorum. Ben her gün ruhsal sorular soruyorum. Sen bereketledin beni. Öyle aşağı yukarı değil mi? Yeni versiyon. Fark ettiniz mi? İmanımız çok bencil bir iman oldu. Herkes bakıyor bereket almaya ama düşünmüyoruz hiç bereket olmayı. Almak, olmak. Bereketi almak, herkes onun peşinde. Rab bereketle beni. Herkes öyle dua ediyor. Rab bana bereket ver. Ama kim şöyle dua ediyor? Rab ben başkalarına bir bereket olmak istiyorum. Kim öyle dua ediyor? Değil bana versin. Rab ben başkalarına bereket olmak istiyorum. Bana göster bunu nasıl yapayım. Ve sen o tek harfi değiştirmeye almak olmak. Sen bu tek harfi değiştirmeyi öğrendin mi bütün hayatın değişecek. Bir harf, bir bukva için. Hayır, sen kurtulmadan bu yeryüzünde bereketler toplayasan, sağlık, aile, evle, rahatlık, saygınlık. Bu tabii ki bütün imansızların hayatı bu. Onlar bunun peşine gidiyor. Ama nasıl okuduk? Biz onun işiyiz. Biz onun eseriyiz diyor, eser. Allah'ın eseriyiz. Ne demek bu? Biz Allah'ın işiyiz. Nasıl bir heykeltıraş düşün, bir pamyatik, bir heykel. Bir skulptör değil mi bu Bulgarcası? Bir heykeltıraş önce alıyor kaba bir kaya, kocaman bir kaya taş. Ve adamın kafasında bir vizyon var, bir fikir. O taşı bir aslan haline getirecek. Bu taşın içinden bir aslan heykeli çıkacak. Nasıl? Baktın mı bu kayada hiç de aslana benzemiyor. Ama usta çekiç ve keski eline alıyor. Tak tak tak tak vuruyor. Başlıyor yontmayı bu taşı. Orası fazlalık, tak gidiyor. Burası fazlalık, tak o da gidiyor. En sonunda bu aslan çıkıyor meydana. Ve aynı biçimde Rab da bizi yontuyor. Fazlalıklarımızı, uygun olmayan taraflarımızı, bencilliklerimizi daha doğrusu yontuyor, yok ediyor. Bırak yeri düşsünler. Peki Rab bizi böyle bir usta gibi değiştirirken onun kafasındaki son durumu nedir? Ha? Bizi ne hale getirmek istiyor? Aslan mı? Hayır. Okuduğumuz ayet Efesliler 2:10 cevap veriyor. İyi işler için Mesih İsa'da yaratıldık. Evet. Ustanın kafasındaki vizyon, kafasındaki anlayış bu. Bu kaba taşı, taş gibi adamı alacağım, öyle yontacağım, en sonunda ondan iyi işler çıksın. Onun için uğraşıyorum. Biz Allah'ın işleriyiz diyor, eseriyiz. Son halimiz o olmasını istiyor, iyi işler. En sonunda o taş kafalı, taş yürekli kişiliğinde ne çıksın? İyi işler. Ve şimdi sadece birkaç ayete bakacağız. Büyük bir sistematik bir öğretiş falan. Sadece sırayla birkaç ayetleri dizdim. İncil'de yani yeni antlaşmada ne kadar sık o konu geçiyor. İyi işler için. Mata 5:15-16. En basit. Çok prost bir ayet. Kimse bir lamba yakıp onu bir teknenin altına koymaz. Hayır. Onu bir mumluğun içine koyar. Öyle ki evdekilerin hepsine aydınlık versin. Aynı onun gibi. Hani evde bunu anlıyoruz. Lambalar lazım yüksek yere koyuyorsun. Tabii. Aynı onun gibi. Sizin de aydınlığınız insanların önünde parlasın. Nasıl yapacağız bunu? Nasıl bizim aydınlığımız parlayacak? İsa'yı yayacağız. Çok konuşacağız İsa için. O da iyi ama bu da başka bir şey diyor. İnsanların önünde parlasın. Öyle ki sizin iyi ne? İşlerinizi, dil sözlerinizi, iyi işlerinizi görüp baba gökteki babanızı şanlasınlar. Peki bu nerede kaldı? Senin komşuların senin iyi işlerini görüyorlar mı? Apostolların işleri, Elçilerin işleri 9. bölümde bir kişi ölülerden dirildi. Ayet 36 şöyle yazıyor. Yafa kasabasında da Tabita adında bir öğrenci vardı. Bu adın anlamı Türkçe, Grekçe Dorcas, Türkçe gene Ceylan'dır. 3 ad. Tabita, Dorcas, Ceylan. Ve şimdi bu imanlıydı. Bir imanlı kız kardeşimiz. Senin gibi. Farkı yoktu. Ve o da sanıyorum çok okumuş bir kişi değil. Dil güzel vaaz versin. Dil de mesela elinde koysun da şifa versin. Öyle bir şey okumuyoruz. Ama ne okuyoruz? O kadının hayatı İyilik yapmak ve yardım etmekle doluydu. Neyle? İyilik yapmak ve yardım etmekle. Hep öyle işlerle uğraşırdı. Ne güzel bir şahitlik. Hep öyle işlerle uğraşırdı. Değil ara sıra bir iyilik yapayım. Ah bugün boşum, bugün keyfim var. Gideyim bir iyilik yapayım. Hayır. Bütün hayatını iyiliğe verirdi. Nasıl? Ayet 39. Petrus da kalkıp kadınlarla dul kadınlarla gitti bu odaya. Oraya varınca üst odaya diyor. Onu yukarıdaki odaya getirdiler. Bütün dul kadınlar da Petrus'un yanında durup ağlardılar. Bütün mahallenin dul kadınları ağlardı. Neden? Ona bütün kaftanları ve entarileri gösterdiler. Hani Ceylan hala onlarla birlikteyken onları dikmişti. Ne yaptı? Bu kadın İsa Mesih'in sevgisi nasıl gösterdi? Dikiş makinesinde. Aldı kumaş, kumaşı hazırlayıp tamamı oradan değişik elbiseler dikti ve dul kadınlara verdi. Biz bugün bunu anlamıyoruz çünkü hani kumaş o kadar ucuz, yani rubalar o kadar bedava sokağa atılıyor. Kimse çıplak kalmaz ama o zaman gerçekten çok daha pahalıydı. Büyük bir ihtiyaç idi ve bu ihtiyacı Ceylan Dorcas karşılardı. Devam ediyoruz. 1. Timoteos 2. bölüm 9 ve 10. Ve bu da 12 tane ayet dizdim. Hani iyi işler hakkında. Ve bunların yarısı Timoteus ve Titus mektuplarında bulunuyor. Bunlar nedir? Timoteus kimidir, Titus kimidir? Bunlar Pavlus'un iş arkadaşları. Onları Efes'te ve Krit'te geri bıraktı. Kiliseleri düzeltsin. Ve Pavlus şimdi sırayla çok akıl veriyor. O iki kişiye kilisede nasıl bir sıra olmalı? Demek bu bütün kiliseler için bugüne kadar geçerli şeyler. 1. Timoteus'ta Paulus Timoteus'a akıl veriyor Efes'teki topluluğu nasıl düzeltsin. Seslerin güzel. Aynı onun gibi kadınlar uygun rubalarla süslensinler. Herkes diyor böyle açık saçık falan olmasın. Tamam. Ama devam ediyor. Hani saygınlıkla ve gösteriş olmadan. Dil örülmüş saçlar, altınlar, inciler, selef bozukları ya da pahalı rubalarla. Niye bunu yasak ediyor? Ama ben Allah'tan korkuyorum diyen kadınlara nasıl layıksa öyle süslensinler demek iyi işlerle. İyi işlerle süslensinler. Her bir kadının ihtiyacı var süslenmek değil mi? Her bir kadın kendini eksik görüyor. Dünyanın en güzel kadını da olsun mutlaka bir şeyler yapayım da bu halimde görmesinler beni. Süslenmek sanki bir temel ihtiyaç. Birçok kadın aç gidecekler ama makyajsız sokağa çıkmazlar. Büyük bir ihtiyaç. Tamam. Rab diyor ki süslenmek bir ihtiyaç ise kabul. Ama iki yol var. Nasıl süsleneceksin diyor. Nasıl süsleneceksin? Birincisi en başta diyor ki böyle değil. Örülmüş saçlar, altınlar, inci, pahalı inciler, pahalı rubalarla, ipek bilmem ne. Ama bir tarafta neyle süsleneceksin? İyi işlerle. Ve hangi imanlı kadın bugün öyle düşünüyor? Hangi imanlı kadın bugün öyle düşünüyor? Saçlarımıza ne kadar zaman ve para harcıyorsunuz? Kadınlar ve bugün erkekler bile. Öyle değil mi? Hani bir gurbetçiler yarısı frizörlükten, berberlikten zengin oldular. Neden? Çünkü erkekler de artık kendi dış görünüşüne o kadar yani titiz davranıyorlar, o kadar dikkat çeviriyorlar. Tamam imansızlar dünya hali yapacaklar. Ama bir imanlı İncil buna karşı gidiyor. Makyajsız sokağa çıkmaya utanıyorsunuz. Altın, bijuteri olmadan sanki çıplak hissediyorsunuz kendinizi. Öyle değil mi? Küpesiz bir sokağa gitmek yok. Ve Rab diyor buna yapmayın. Yapmayın diyor. Yakışmıyor size. Başka bir söz hazırladım size. Bu konuda çoktan vaaz işitmedim. Kimse bu temada aramızda bu millet toplantılarında kimse kuraj bulamıyor. Yok hani bir pastor kuraj bulsun bu ayeti paylaşsın. Kız kardeşler süslenmeyin. Makyaj altından şundan bundan süslenin iyi işlerle. Bir bedeninizi ruhunuzu süsleyin. Ve ruhumuzu süslemiyoruz sadece hani dualarla, iyi işlerle. 1. Timoteus 6, 17-18 devam ediyor. Bu hayatta zengin olanlara şöyle akıl ver. Oo, şimdi zenginlere laf atıyor. Yüksek gönüllü olmasınlar ne de zenginliğe güvenmesinler. Ona güven olmaz. Ama yaşayan Allah'a güvensinler. O bize bütün şeyleri bol gani veriyor. Onlardan şen olalım diye. Ne yapsınlar şimdi? Zenginler ne yapsınlar diyor? İyilik yapsınlar. İyi işlerden yana zengin olsunlar. Açık elle versinler. Paylaşmaya hazır olsunlar. Döne döne. Döne döne. Bir, iki, üç, dört kere söylüyor. İyilik yapsınlar. İyi işlerden yana zengin olsunlar. Açık ele versinler. Paylaşmaya hazır olsunlar. Ah, bu bana konuşmuyor. Bu konuşuyor zenginlere. Kim o zenginler? Değil mi? Ben milyoner değilim. Sence zenginlik nerede başlıyor? Ha? Zenginlik nerede başlıyor? Sanki 1 milyona kadar normal vatandaşsın ama 1-2 euro geçti mi o sefer şimdi zenginsin. Öyle değil mi? Kimse bilmiyor bu sınır nerede. 40 sene geri gidiyoruz. 40 sene geri gidiyoruz. Yıl 1982. Senin babanı alıyoruz. Hani o zaman daha gençti. Senin babanı alıyoruz. Bir zaman makinesinin içine oturtturuyoruz. Kilitliyoruz kapıları. Ve basıyoruz düğmeyi. Bing. 2022 yılında aramıza düşüyor. Senin yanında uyanıyor ve senin yaşam tarzını görüyor. Sen öyle bir araba kullanıyorsun. 1982'de prezidente yoktu. Yalan mı? Duvarda plazmas televizyon duruyor 2,5 metre. O zaman üniversiteler de yoktu. Onun zamanında, babanın zamanı tamamen, kızanları susturmak için bonbon veriyordunuz. Sen bugün kızanlara iPhone veriyorsun. Susturmak için. Evindeki mermer taşları, mobilyaları, cihazlar, elektrik aparatlar, hepsi öyle bir lüks. Baban diyecek, yahu sen bankayı mı soydun? Evet. Pavlus bile bize akıl veriyor, nasıl bir zenginliğin peşine gidelim. İyi işlerden yana zengin olsunlar. Kardeşlerimiz, hepimiz zenginleştik. Bütün halk olarak nivo büyüdü. Hepimiz zenginiz. 40 sene önceki halimize göre. Ama daha da kendimizi fukara hissediyoruz. Neden? Çünkü insanda öyle bir alışkanlık var, o bakmıyor daha zayıf taraflara. Kimse bakmıyor Somalya'da hayat nasıl? Bangladeş'tekiler nasıl yaşıyor? Her zaman gözümüz Amerika'da, Almanya'da, İsviçre'de. Öyle değil mi? Ve tabii ki oraya bakınca hep fukara kalıyorsun. Hayır, sen zenginsin. Ve bu söz senin için geçerli. Zengin olmak istiyorsun, daha fazla mı istiyorsun? Daha büyük mü, daha hızlı mı, daha süper, daha yeni, daha lüks mü? Hayırdır. At onları. Zengin olmak istersen iyilik yapmaktan zengin ol. İyilik de yapmaktan yana. Titus 2:14. O bizi her türlü haksızlıktan kurtarsın diye kendini bizim için teslim etti. Kendini öz malı olarak bir halk temizledi. Rab kiliseyi bir halk görüyor. Yeni İsrail gibi görüyor. Tamam mı? Ama nasıl bir halk? Ve şimdi devam ediyor ayet. Onlar da iyi işler yapmaya hevesli olan kişilerdir. Rab bizi kurtardı diyor. Rab öldü diyor ki biz iyi işler yapalım. Biz hadi yapalım diyor. Hevesli olalım. Hevesimiz olsun. İyi işler için hevesli. Senin hevesin nedir? Kafında ne gibi düşünceler dönüyor? Bu kişiye nasıl iyilik yapayım diye bir şey var mı? Titus 3:8. Evet, bunlar çok doğru sözlerdir. İstiyorum sen bu meselelerin üzerinde durasan. Yani Pavlus Titus'a diyor bu temaları vaaz et. Öyle ki Allah'a iman etmiş olanlar iyi işlerde devam etmeye dikkat etsinler. İyi olan ve insanlara fayda getiren şeyler bunlardır. Durma dakika, Pavlus bunu tekrarlıyor. Ve bu sanki kiliselerimizde eksik bugün. Aklımıza bile gelmiyor. Titus 3:14. Bizim kardeşler de iyi işler yapmaya öğrensinler. Pavlus biliyordu ki normal bir şey değil bu. İnsanın içinden o kadar kolay gelmiyor. Doğru bir anlayışla. Belki sevap, belki gururla iyilik yapıyorsun ama böyle doğru bir anlayışla. Onun için diyor öğrensinler. Sen bir pastor olarak, sen bir önder olarak bunu Krit adasında topluluklarda öğrensinler diyor. Böylelikle acele ihtiyaçları karşılayacaklar ve faydasız kalmayacaklar. Faydasız imanlılar var. Kim onlar? Kim yardım etmeye sevmiyor? Faydasız kalmayacaklar. Titus 2:7 devam ediyor. Ve bu da konuşuyor önderler için. Önderler için, kilise önderleri için. Önderler diyor her meselede kendini örnek olarak göstersinler. Tabii. Ve sayıyor. Hangi temada, hangi konuda önder öbür imanlara örnek olsun. İyi işler de birinci yerde yazıyor. Ve sonra daha yazıyor. Dürüstlük içinde öğretilmekle, ağır başlı olmakla bir daha da sayıyor. Ama en birinci yerde ne? İyi işler de. İmanlılar nereden öğrensinler eğer önderleri yapmasa? Onların hayatına bakıyorlar. Onlarda iyi iş yapmak var mı? Yoksa o da bencil bir kişi. O da egoist bir kişi. Eğer bencil bir kişi, egoist bir önder isen bu da ambonda ne istersen konuş. Kişiler senin hayatına bakacaklar. İbraniler 10, 24-25. Pavlus burada sanki mektubun sonuna doğru geliyor. Ve sadece arka arkaya akıl veriyor. Biz gene bakalım diyor. Birbirimize sevgi ve iyi işler için iştah verelim. Değil sadece ben kendim için yapayım. Ben sana iştah vereyim iyi işler için. 25. Toplantılardan da vazgeçmeyelim. Hayır, birbirimize kuraj verelim. Hele hele o günden için, hani görüyorsunuz nasıl yakınlıyor. Son gün yakınlıyor, ahiret yakınlıyor. Ve onun için diyor birbirimize kuraj verelim. Destek verelim, iştah verelim. Toplantılarımızda iyi işler için iştah vermek, bunu hiçbir vaazda duymadım. Bir ara geliyoruz ilahi söylemeye ve herkes toplantıya geliyor bir şey kapmaya, bir bereket almaya. Ama Paulus diyor, bir ara geldiniz mi, birbirinize iştah verin iyi işler yapmaya. Git bunu düşün. Yok duyduğum öyle bir şey. Ve sonra İbraniler 13-15-16 şöyle diyor. Öylelikle her daim Allah'a övmek kurbanları getirelim. Allah'a övmek kurbanları. Toplantıda ilahi söylüyoruz. Dua ediyoruz. Onun adına şükür etmekle dudaklarımız yemiş getirsin. Çok güzel. Ve çoğu zaman ayet orada kesiyoruz. Ama bir sonraki ayet 16 şöyle diyor. İyilik yapmayı ve mallarınızı paylaşmayı unutmayın. Hemen aynı solukta bunu söylüyor. Nasıl? Toplantıda çok güzel haleluya diye bağırıyorsun. Yeri düşüyorsun. Kutsal ruhla vuruksun. Ama sonra kardeşinin ihtiyacını karşılamaya geliyor sana ve bana 30 lira ilaç parası. Allah versin. Ne fayda? Senin övgü kurbanların, para kurbanların yoksa. Yani para derken değil, ondalık kasaya atmak. Nasıl sahtekar, sahte yani önderler bunu söylüyor. Hayır. İyi işler. 1. Petrus 2.12. Bitmedi daha. Allahsız milletlerin ortasında iyi bir yaşam sürdürün. Allahsız milletlerin ortasında iyi bir yaşam sürdürün. Nasıl olacak bu iyi yaşam? Belki de size karşı konuşuyorlar. Doğru değil mi? Yapıyorlar. Hani kötülük yapıyormuşsunuz diye. Ama Allah gelecek. Ve o günde onlar sizin iyi işlerinize şahitlik yapacaklar. Çünkü onları gördüler. Ve Allah'ı onunla şanlayacaklar. Anladın mı? Anlaşıldı mı bu söz? Komşular ahiret gününde senin hakkında şahitlik yapacaklar. İmansızlar. Senden ne gördüler? Senin ağzından ne işittiler? Açıkça söyleyecekler. Var mı ne desinler senin iyi işlerin için? Sen düşün. Kapı komşunu düşün. Son günde. O diyor değil mi? Senin hakkında o ne şahitlik verecek? O diyecek mi? Senin ağzından hep güzel, bereketli, faydalı, yumuşak sözler aktı. O diyebilir mi? Her konuda bana yardım etti. Ne zaman lazımsaydı, hani onun iyiliğini gördüm, onun bana çok iyiliği dokundu diyebilecekler mi? Evet, bütün bunlar şimdi bizi düşündürsün. Rab gerçekten bizi bu amaçla kurtardı. Elbette iyi işler bizi kurtarmayacak. Övünmeyeceğiz. Yaptım, ettim. Her şey gizlide kalsın. Biliyoruz Rab bunu nasıl, hani değil mi, buyruk verdi. Tabii. Sağ elini verirken. İşte. Ama şimdi bakalım. İyi işler hepsi havada kalıyor. Ve daha konkretleşelim. Daha somut olarak düşünelim. Ne yapabiliriz? Tabii en birinci aklımıza gelen sadaka. Para yardımı. Yemek dağıttırmak. Yani herhangi bir maddi şeyler. Ve klasik bir şey, sokakta bir dilenciye birkaç kuruş vermek. Belki de daha fazla, birkaç euro veriyorsun. Değil mi? Standart, klasik düşünce bu. Ben onu çok sevmiyorum daha doğrusu. Neden? Çünkü herkesin önünde yapıyorsun. Gizlini yapamazsın. Bu birincisi. İkincisi, çoğu zaman bunlar en muhtaç kişiler değil. Ondan çok daha muhtaç kişiler var. Onu biliyoruz. Üçüncüsü, Türkiye'de verirken bir kişi duymadın, teşekkür abi desin. Ne diyorlar? Allah kabul etsin. Demek ki sen bana vermiyorsun, kendi kendini vermiş oluyorsun. Allah senin bu sevabını kabul etsin. Evet, demek aslında ona yardım etmek için yapmıyorsun bunu kendi kendine. Ama büyük bir ihtiyaç. Senin gönlün veriyor mu? Değil, sokakta dilenciye birkaç sütünke atasan. Ama gerçekten muhtaç bir imansıza 20-30 euro kadar veriyorsun. Leva. Yemek veresin, maddi şeyler veresin. Kimsenin haberi olmadan. Sadece sen ve o biliyor. Ve sen diyorsun ona, söyleme kimseye. Yayma bunu. Bunu var mı yaptın? Ama her şey para değil. Bu büyük bir ihtiyaç. Evet ama sadece o değil. Hatırlarsanız 20 sene önce bir peygamberlik yaptım burada. Dedim size gün gelecek para kolay. Para vermek kolay olacak ama zaman daha kıymetli olacak. Ve tam bu günlere geldik. Bugünlerde çok kişi buluyorsun. Alsın o 20, 30 al. Ama kafanda yok o. Ama dersin 3 saat lazım bana. Bana 3 saat yazma. Aa benim işim var. Değil mi? Zaman daha kıymetli olmaya başladı. Ve bu da ikinci bir ihtiyaç. İkinci bir iyi iş. Hizmet etmek. Bir kişiye iş bitirmek. Vaktinden acıyorsun. Belki 500 stotinka vermiyorsun ama vaktini veriyorsun, işini veriyorsun, gücünü veriyorsun. Bulgaristan'da en büyük, en muhtaç kişiler yaşlılardır. Terk edilmiş onlardır. En birinci ölen onlardır. Bir sokaktaki dilenci, o hep para bulur. Ama kendi evinde açlıktan, soğuktan ölen çok kişi var Bulgaristan'da. Neden? Evlatları onu bırakmış, sokağa atmışlar. Gitmişler gurbete, unuttular onu. İşte onlara yardım etmek. Başka yerde tercüme ediyorsun. Yabancılara yardım etmek. Avrupa'da bunu çok kiliseler yapıyor. Muhtaç kişiler, ihtiyaçları yok paradan yana. Ama dili bilmiyorlar. Ondan sonra imanlılar kendi kıymetli vakitlerinden ayırıp o kişileri alıp tamamı tercüme ediyorlar. Devlet yerine gidiyorlar, formular dolduruyorlar. İşte bu iyi iş yapmak. Üçüncü bir şey. Sadece pratik temalarda değil. Hayatımız sadece bununla ilgili değil. Birçok kişinin yürekleri kırık. Birçok kişinin yani umutları yok. Birçok kişinin hiç yani yaşama isteği bile kalmadı. O zaman sen git onlara teselli ver. Nerede? Ama benim halim çok... Senin halin hiç ziyan değil. Kalk git. Sen Mesih'in var. Senin kardeşlerin, kız kardeşlerin var. Sen muhtaç değilsin. Bul öyle kişiler kim gerçekten muhtaç ve onlara teselli ver. Dördüncü bir şey, hastalara bakmak. Hemşirelik aslında imanlılar yaptı. İstanbul'da, Üsküdar'da büyük bir askeri kışlası var. Ve işte Kırım Savaşı'nda İngilizler orada savaşırken ve binlerce asker öldü. Dil düşmandan, hastalıktan öldü. Ve bir imanlı, bir Hristiyan, Florence Nightingale adında bir kadın oraya gitti ve asıl modern hemşireliği o başlattı. Mesih'in sevgisinden ötürü. Ve İsa kendisi buna örnek veriyor. Değil mi? İsa Mirli'ye benzetmesinde adam ne yaptı? Hastalara baktı. Hastaların bakılması için para harcadı. Beşinci bir konu, öğretmek, bilgi vermek. Altıncı bir mesele, çocuklara bakmak. Bugünlerde dediğim gibi zaman çok büyük bir kıtlık. Zaman kıtlığı var. Birçok kadınlar yalnız. Birçok kadınlar hani yok nasıl kim ona yardım etsin. Bir iki saat onların evine git. Çocuklarına bak ki başka bir iş yapabilsin. Yedinci bir şey şoförlük. Şoförlük benzin parası için konuşmuyoruz. Zaman sadece. Bul muhtaç bir kişiye ve onu muhtaç yere götür. Sekizinci dullar ve öksüzler. Bugünlerde hani bu pek anlaşılmıyor. Çünkü devlet bakıyor. Devlet bakıyor pensiyon dollara, devlet bakıyor öksüzlere, yetimhanelere. Tamam mı? Onun için her şey hazırlık yapıyor. Ama dullar ve öksüzler nerede geçiyorsa eski bir yeni antlaşmada o demek toplumun en muhtaç kişileri. En atılmış kişiler. Kimse onlara bakmıyor. Bu demektir. Hani bugün bu kimdir diye düşünüyorum. Mesela bugün narkomanlar var. Uyuşturucu bağımlıları var. Tamam mı? Onlar da sokakta. Devletin programları var ama onlar efektif no değil. Onlar iş bitirici ama sen mahallede biliyorsun. Var mı o kadar kurajın? Mesih'in sevgisi seni götürsün. Ona yardım edesin. İşte baktık burada birçok örnek konkret olarak. İyi işler bunlar bizi bekliyor. Bugünlerde devlet zaten kocaman bir ana gibi bu ihtiyaçları daha fazla bakıyor ve biz düşünüyoruz devlet yapıyor. Hayır, devletin işi değil, bunlar bizim işimiz. Daha fazla kiliseler bu konuda uğraşmalı. Evet. Ve bunlar sadece individual, tek tek imanların kaldığı işler değil. Acaba diyorum, acaba biz bir kilise olarak böyle mahallede hizmet edebilir miyiz? Birlikte öyle hizmetler yapabilir miyiz? Şaşırırız yani. Neden kişiler bize gelmiyorlar? Konuşuyoruz Müslümanlardan ve niye kimse imana gelmiyor? İşte bu. Eksik bu. Mesih bizi söyledi. İyi işlerimiz nasıl parlasın? Ama yapmıyoruz. Zaten bugün öyle bir akım var. Büyük bir ruh var. İnsanlar gittikçe daha fazla evlendi kalıyor. Ve son 2 yılda bunu gördük ve nasıl hızlanacak bu şimdi? Artık iş için evde kalıyorsun. Hani bütün faturalarını ödemek için evde kalıyorsun. Alışveriş yapmak için bile evde kalıyorsun. Restoranta bile gitmiyorsun. Evine getiriyorlar her şeyi. Bütün bunlar bize gösteriyor. İnsan daha fazla bencil oluyor. Bütün dünya bana gelsin. Bana hizmet etsin. Ben telefondan, ekrandan ayrılıyorum. Bana getirsinler. Ama bu Mesih'in iyi işler yapın sözünün tam tersidir. Tam tersidir. Hayır. Dünya seni daha bencil yapıyor. O zaman biz lazım imanlı olarak uyanalım ve gerçekten bu konuya karşı gidelim. Ne kadar da dünya bizi bu kalıbın içine basmaya çalışırsa bilinçli olarak bu kalıptan çıkmalıyız. Hayır, ben izin vermeyeceğim. Hükümet beni daha egoist yapsın. Ben çıkacağım, bu muhtaç kişileri bulacağım ve iyi işler göstereceğim. Rab sizinle olsun.